Ayrım 10.
Anlatmamıştı Zehra teyze, şimdi duyuyorum. Sesindeki bozgundan yalan söylemediği belli. Zehra Hanım ne diye saklıyor ki? Reşit Bey'in onurunu mu kurtarıyor aklınca? Kısa bir suskunluğun ardından, can sağlığı olsun diyor, ne denir başka? Sonra soruyor, teyzenize mi gelmiştiniz? Hayır, burada oturuyoruz biz. İstanbullu olduğunuzu bilmiyordum. Bilmesi gerekirdi sanki. Şapkasını evirip çeviriyor elinde. Bir an başına koyacakmış gibi oluyor ama koymuyor. Bir şeyler söylemek istiyor da söyleyemiyor gibi. Bana söyleyecek ne sözü olsun? Sıkıldım artık karşısında. O susuyor, ben susuyorum. Gitse de kurtulsam. Bir daha hiç göremeyeceksin. Görmekle ne oldu ki? Sevindim karşılaştığımıza Cihan Hanım. Elini uzatıyor, gidecek. Fırlayacaksın kafesinden deli kuş. Niçin bitiriyorsun beni? Hoşça kalın. Güle güle. Elimden sıyrılıyor eli. Ondan önce ayrılıp Taksim yönünde yürüyorum. Ama arkama dönüp bir daha bakmamak için de kendimle savaşıyorum. Hiç görmedim onu, çıkmadı karşıma. Bakmaya hakkım yok, yapamayacağım. Omuzumun üstünden gizlice. O da dikilmiş bana. Ne yaptım ben? Yüzümü çevirdiğim gibi kaçarcasına yürüyorum. Sağımdan solumdan insanlar çarpıyor. Aldırmadan ilerlemeye çalışıyorum. Peki kaçışın niye? Bilmiyorum. Ama yapmamalıydım bunu. Onurumu ayak altına attım. Yalnız sen mi? O bekar delikanlı. Gözünü ayıramıyor ama. Ne düşünerek bakıyor kim bilir? Seni. Olur mu hiç? Cihan Hanım. Sıçrıyorum sesiyle, soluğum kesiliyor. Konuşmak istiyorum sizinle. Yüzümü arkaya çevirmeye korkuyorum. O dolanıp önüme geliyor. Koluma yapışıyor yine. Konuşur musunuz benimle? Kolumu çekmeye uğraşıyorum ama parmaklarının biraz gevşediğini hissedince de korkuya kapılıyorum. Ya sahiden koyup giderse? Zaman kazanmak için sorusuna soruyla karşılık veriyorum. Ne konuşacağız ki? Sokak ortasında anlatamam. Bakın Le Bon iki adım ötemizde. Gelemem, bağışlayın. Eviniz yakın mı buraya? Değil, Haseki'de. Tanıyan çıkmaz öyleyse. Sözleri çok utandırıyor beni. Cumhuriyet çağına yakışır, asri bir kadın gibi davranamıyorum. Daha sıkma başlı dolaşan birinden de başka türlüsü beklenmez. İnanmayacağını bile bile, o bakımdan değil diyorum. Yapacak pek çok işim var. O denli mi ivedi işler? Öyle garip bir sesle soruyor ki bunu, suçluyor mu, yalvarıyor mu bilemiyorum. Verecek karşılık da bulamıyorum. İvedi dersem koyup gidecek. Ama kabul etmek de onursuzluk. Yanından iki adım uzaklaşınca lanet okuyacaksın o yıkılmaz onuruna. Eğer çok gecikmezsem diye kekeliyorum. Seviniyor, hadi gidelim dercesine yolu gösterirken, söz veriyorum diyor, gecikmeyeceksiniz. Uslu bir çocuk gibi yanına takılıp yürüyorum. Gecikmemenin kaç dakika, kaç saat demeye geldiğini söylemiyor. Ben de soramıyorum. Hem nereye gecikiyorum? Tünel yönüne giden bir tramvayın geçişini bekledikten sonra caddenin öbür yakasına geçiyoruz. İskarpinlerimin sivri topukları raylara takılacak diye ödüm kopuyor. Dizlerim böyle hastalıktan kalkmış gibi titremese, bilmem oraya kadar düşmeden, giderim, gitmeliyim, konuşacağız. Hani dul kadındın, biliyor ne olduğumu, ya annesi? Makedonya insanı bizden daha açık görüşlü oluyor. O denli mi kuşkusuzsun kabul edeceğinden? Annem olsa etmez. İstanbul'un iki yakası kavuşsa yine etmez. Bir bilse şimdi. Çocuk değilim, ne yaptığımı biliyorum. Acaba yetmez mi bunca yıl sustuğum? Kurtulacağım artık sessizliğimden. Le Bon'da ise Le Bon'da. Neden sesi çıkmıyor hiç? Dedi ya sokak ortasında olmaz diye. Havadan sudan bir şeyler de mi söyleyemez? Belki pastanede söyleyeceklerini tasarlıyor. Oysa benim sözlerim hazır değil. Öyleyse niçin takıldın uyur gezer gibi ardına? Aklımı kullanmalıyım. Kendi başıma hiçbir şey beceremeyecek miyim ben? 22 yaşında koskoca. Dul, evet dulum. Gideceğim. Göğsümde çırpınan kuş da git diyor. Bulmuşken bırakma bir daha onu. Baba, sen ne yapmamı isterdin? Sakın gitme der miydin? Yok demezdin biliyorum. Buyurun geldik işte. Silkinip başımı yerden kaldırınca Le Bon'un camekanında görüyorum kendimi. Ürkerek sokuluyorum açtığı kapıdan. Baygın bir çikolata kokusu doluyor genzime girer girmez. Bir o kadar da parfüm. Tıklım tıklım dolu içeri. Ayakta mı kalacağız? Bakınırken ortalardaki bir masadan üç kadın kalkıyor ayağa. Giyimleri her yerde rastlanılmayacak şıklıkta. Şapkalı üçü de. Çantaları, eldivenleri bile bir başka türlü. Yanımıza sokulan garson boşalan masayı gösteriyor bize, ilerliyoruz. Kadınlar şen kahkahalar atarak kapıya doğru gidiyorlar. Arkalarından baka kalıyorum. Çay mı içeriz Cihan Hanım? Sorusuyla aklım başıma geliyor. Garsonun çektiği iskemleye otururken fark etmez benim için diyorum, çay olabilir. Garsona dönüyor, iki çay lütfen. Oturuyor karşıma, şapkasını masaya koyuyor. Ne zaman çıkarmış başından? Sonra da cebinde bir şeyler aramaya başlıyor. Çok geçmeden bir kutu Boğaziçi sigarası ile kibrit çıkartıp bana tutuyor ilkin. İstemem anlamında başımı sallayınca kendisi yakıyor bir tane. Salona göz gezdiriyorum. Kimi masada iki kadın, kiminde üç, önleri paket dolu. Alışveriş dönüşü burada çay içmek adetten besbelli. Biz mi gerçek İstanbulluyuz yoksa bu insanlar mı? Daha ötelere bakıyorum. Kibar beylerle kadeh tokuşturan zarif kadınlar. Demek burada içki de. Aman öyleyse öyle. Dönüşüm yok artık. Aptallığın sırası mı? Hepsinin elinde sigara. Benden başka da sıkma başlı yok. Pencere önünden en dipteki masalara kadar yeniden tarıyorum salonu. Ya şapka var başlarında ya saçları permanentli. Yok benden başka. Nasıl utanıyorum. Daha önce gelmiş miydiniz buraya Cihan Hanım? Hayır, ilk. Onun utanılacak bir şeyi yok. Buradaki erkekler kadar şık sayılır. Acaba beni gösteriyor mudur herkes birbirine? Keşke hiç. Boş ver. Derdin o mu şimdi? Benim de üçüncü gelişim bu. İlk ikisi de para kazanmaya başladığımdan sonradır. Öğrencilik yıllarında ara sıra Beyoğlu'na insem bile böyle yerleri dışından görebilirdim ancak. Gülümsüyor. Sigarasından derin bir nefes çekiyor. Dumanı uzun süre içinde tuttuktan sonra salıverirken sürdürüyor konuşmasını. Babamdan kalan şehit aylığı hem anneme hem bana yetmek zorundaydı. Derslerden başımı kaldırabildikçe küçük işler bulurdum orada burada. Ama derde deva olacak para geçmezdi elime. Sigarayı dudaklarının arasında ezercesine nefesler çekiyor ard arda. Aslına bakarsanız, savaş zenginlerinden başka kimsenin kimseye iş yaptırıp para ödeyecek durumu da yoktu pek. Onlara hizmet etmeye de ben katlanamazdım. İşte o zaman neye sevinmiştim biliyor musunuz Cihan Hanım? Başka kardeşimin olmadığına. Sağ elini havada gösteriyor. Tam beş çocuk toprağa vermiş annem babam benden önce. Biliyorum diyorum, Zehra Hanım anlatmıştı. Gözlerini açarak gülüyor. Öyle mi? Başka neler anlattı peki? Hiç diye mırıldanıyorum utanarak. Hepsi o işte. Memleketli olduğunuzu filan. Doğru, memleketliyiz. Ne kadar sürdüreceğiz bu boş konuşmayı? Hem sıkılıyorum hem de korkuyorum asıl söyleyeceklerinden. Sözlerim de hazır değil daha. Biraz da siz kendinizden söz etsenize. Haseki'de oturduğunuzdan başka bir şey bilmiyorum hakkınızda. Kısık sesle anlatmaya değer pek bir şey yok diyorum. Ben de evin tek çocuğuyum sizin gibi. Ne garip rastlantı. Babam şekerciydi. Yitirdik. 6 ay oluyor. Kalfası işletiyor dükkanı şimdi. Hemen evimizin altında zaten. Başınız sağ olsun. Tazeymiş daha acınız. Sormazdım bilsem. Nereden bileceksiniz? Evet, nereden? Susuyor bir zaman. Aynalı duvarlara, yüksek tavanın süslemelerine bakıyor ilk kez görmüşçesine. Neden sonra? Nasıl, beğendiniz mi içini diye soruyor. Güzelmiş diyorum laf olsun diye. Arkama düşen duvarı gösteriyor parmağıyla. Bakın şu resimler mevsimleri gösteriyor. Dönüp bakıyorum yan yana 3 çini pano yerleştirilmiş duvara. Her birinde de bir kadın. Su başında ya da ağaç altında duruyorlar. Giysileri şimdiki modaya göre değil, oldukça eski. Le Bon kaç yıllıktır kim bilir. Babamın çocukluğunda bile varmış. Doğru mu yapıyorum baba? Pencereye en yakın tablonun altında L'automne yazıyor. Fransızca'da son yaz demektir. Yanındaki Le Printemps, ilk yaz. Sanki bunları konuşmak için geldik buraya. Öbürü de L'été, yani yaz. ilgilenmiş görünmek için kış yok mu diye soruyorum. Hayır yok. Niçin? Bilmem, kırılmıştır belki. Gülerek sürdürüyor. Belki de kışı hiç sevmeyen bir adamdı sahibi. Bilerek 3 tablo yaptırdı. Garson şık fincanlarda çaylarımızı getiriyor. Bırakıp uzaklaştıktan sonra şekerliği alacakmış gibi yaparak elini benimkine yaklaştırıyor. Ama dokunmasına kalmadan çekiyorum masanın altına. Bu kadar rahatlık da fazla. Neyim ki o benim? Bir şeyin değilse burada işin ne? Bozulduğunu belli etmemek için çayına şeker atıp karıştırıyor. Kaşığı çıkarınca da şımarık bir çocuk gibi fincanı tabağın içinde döndürmeye başlıyor. O sırada sigarasının sönmüş olduğunu görüyor. Yakacağına kül tablasını atıyor. Sonra gözlerini masadan kaldırmadan, "Farkında mıydınız bilmem," diye söze giriyor. "Evinize her gelişimde..." Gerisini getiremiyor, yine fincanıyla oynuyor. "Sözün doğrusu, unutamadım hiç sizi Cihan Hanım." Bir titreme alıyor her yanımı. "Ne oluyorsun şimdi? Hata ediyorum sanki. Bile bile gelmedim mi? Siz de bir şeyler söylesenize, susmayın böyle." Başım öne eğik, en yavaş sesimle, "Çok hazırlıksız yakaladınız beni," diyebiliyorum. "Siz de beni," diyor. "Reşit Bey'i görmeye geldiğim o ilk akşam, ne yaptım ki? Düşüncelerimi allak bullak ettiniz, uykularımı kaçırdınız, dahasını söyleyeyim mi?" Çayından büyük bir yudum içtikten sonra sürdürüyor. "Reşit Bey'e düşman ettiniz beni. Sanki elimden almıştı da sizi. Rica ederim. Ama doğruyu söylüyorum. Katlanamıyordum sizi onun karısı olarak görmeye. Uzak durmaya çabaladıkça daha beter bağlanıyordum size. İkinci gelişimde verdim kararımı. Bir daha Reşit Bey ölüyor deseniz bile adım atmayacaktım evinize. Ben de konuşabilsem, anlatsam her gelişinde neler çektiğimi." "Ne oldu peki?" Bir daha geldim. Hiç de gereği yokken üstelik." "Demek yalnız benim içindi." "Hiç umut vermeyecek misiniz şimdi bana? Bir damla olsun." "Ne diyebilirim ki böyle ayaküstü?" "Peki ben nasıl görürüm bir daha sizi? Nerede?" Göz göze geliyoruz, gülümsüyor. O zamanki gibi gözümün içine bakarak hınzırca gülümsüyor. "Görmezsem de ölürüm." Böyle konuştukça, böyle gülümsedikçe büsbütün aptallaşıyorum. "Girmeyin kanıma, yazıktır." Önümdeki fincanı çekip alıyor. Şekere elini uzatırken de soruyor. "Kaç şeker istersiniz?" "2 diyorum. Şekerleri atıp karıştırıyor, sonra yine önüme sürüyor fincanı. "Soğumasın iyice." Elimi uzatmaya korkuyorum. Titrediğimi görecek. İçmemezlik de edemem. "İçerken bana söyleyecek güzel şeyler bulursunuz belki." "Güzel şeyler." Yine göz göze geliyoruz, yine öyle gülümsüyor. "Yok, ivedi bir cevap istemiyorum sizden. Yalnızca biraz umut." "Fakat ben tek başıma yaşamıyorum ki Kerim Bey." Adını söyledim ilk kez, hem de hiç yadırgamadan. "Ailenizden önce yüreğinizin ne söylediğini bilmek istiyorum. Bunu da benden gizlemeye hakkınız yok." "Evet ama," diyorum kekeleyerek, "her şeyden önce..." Susup kalıyorum orada, kuşkuyla soruyor hemen. "Nedir her şeyden önce gelen?" "Bilmiyorum ki, aptalca konuştum işte." "Annenizden, onunla yaşıyorsunuz sanırım, çok mu çekiniyorsunuz?" Utanarak hayır dercesine başımı iki yana sallıyorum. "Yoksa annem mi sizi düşündüren?" "Annesi." "Yok, onu da getirmemiştim aklıma. Neyi getirdim peki?" "Eğer buysa derdiniz, boşuna üzülüyorsunuz." Susuşumu bir çeşit onaylama sandı. Oysa benim tek derdim cesur olamamak. "Sevda deyince akan suyu esen yeli durdurur benim annem. Sanmayın ki dul oluşunuz onu rahatsız..." Bitirmesine kalmadan çantamı kaptığım gibi kalkıyorum ayağa. Ama o da atik davranıp aynı anda fırlıyor yerinden. Kollarımdan sımsıkı tutuyor. "Bağışlamanızı dilerim," diyor yalvaran bir sesle. "Bin kez, 10.000 kez boş boğazlık ettim." "Hayır hayır, boş boğazlık da değil, ahmaklık ettim, eşeklik ettim." Yakın masalarda oturanlar hep bize bakıyorlar şaşırmış gözlerle. Öyle bir durumdayım ki gitsem bir türlü, kalsam... Omuzlarımdan kavruyor, oturmaya zorluyor beni. Direniyorum önce. Fakat yavaş yavaş, oturmasa mıydım yoksa, yaptığı patavatsızlıktan sonra? Kötülüğünden söylememiştir. Ya neden? Ağzından kaçtı belki. Reşit Bey'in ağzından kaçmazdı hiçbir söz. Bağışlandınız değil mi beni? Ses çıkarmadan başımı öne eğiyorum. O da bunu bağışlandığının işareti sayıp sevinçle oturuyor yerine. Şimdi birer fincan taze çay içebiliriz diyor. Buz gibi oldu bunlar. İçecek miyim bilmem. Dilsiz gibi susuyorum. Buyurun efendim. Başımı kaldırınca garsonu görüyorum yanımda. Ne zaman çağırmış? İki çay daha. Dop dolu fincanlara garipseyerek bakıyor adam. Bir şey söylemeksizin toparlayıp götürüyor masadan. Konuşmuyoruz bir süre. O masanın üstünde şapkasının var olmayan tozlarına fiskeler vuruyor. Bense masanın altında ellerimi ovuşturuyorum. Biliyor musunuz Cihan Hanım, annem yolda görse tanıyacak neredeyse sizi. Gözlerimi korka korka yüzüne çeviriyorum, yere bakıyor. Nasıl tanıyacakmış annesi beni? Öyle çok anlattım ki, günler geceler boyu hep sizden konuşur olduk. Ama Reşit Bey'in hayaliymiş, sana ne fayda diyordu hep kederlenerek. Yalan söylüyor, kendini bağışlatmak için. Ya doğruysa? Eğer bilseydim bunca zamandır, Zehra teyzeye sormaz mıyım bunun hesabını? Kısa bir suskunluğun ardından beni kızdırmaktan korkar gibi yavaşça, bir iki gün içinde döneceğim Bursa'ya diyor. Döneceğim ama ne söyleyebileceğim anneme? Ya ben? Sizi düşte göremezken İstanbul'da bulduğumu duyunca nasıl sevinir? Sevinir mi acaba? Ne der yaptığımı öğrenince? Dul kızına bekar delikanlı bulmuş da, ya boşnak diye istemezlenirse? Annemin bin türlü garip huyu vardır. Ama ne çıkar boşnak olmasından? Osmanlı'nın bir parçası değil miydi onlar da? Kendi milletimizden, kendi dinimizden. Hiç olmazsa onu umutlandırmama izin verir misiniz? Siz bilirsiniz gibilerden bir baş devinimiyle karşılık veriyorum sorusuna. Çok seviniyor. Elleri kıpırdanıp duruyor masanın üstünde. Benimkileri arıyor belki. Fırsat vermeyeceğim. Niçin? Umut bile verdikten sonra. Annesi gerçekten istiyor mu beni? Neden yalan söylesin? Kim olsa dul bir gelini. Dul ama eşi menendi yok demiştir belki annesine. Bursa Bursa olalı bir benzerini. Bursa, 2 yıl aradan sonra. Tut ki annem teyzem kabul etse. Ayağın yeni mi değdi suya? Düş bitti. Bu kadar mı aptalım? Şu taşa resmedilmiş kadınlarda akıl varsa bende de vardır belki. Fotoğrafhanenin köşesinde sesini duyduğumdan beri düşüncelerimin ne başı var ne ucu. Neden bu denli suskunsunuz Cihan Hanım? Bursa'dayken de böyleydiniz. Bursa'da öyleydim, doğru. Elimin ayağımın titreyişini gizlemek kolaydı da sesimi bir konuşsam anlardı. Şimdi susmamın nedeni o da değil. Korkaklığım, yenilmişliğim. Kime? Olamaz mı gerçekten? Bursa'ya dönemez miyim? Hangi yüzle? Reşit Bey, deli olacağım, karşımda. Gelme sakın diyor. Bursa İstanbul'a benzemez küçüğüm. Herkes tanır birbirini, utanırsın. Eşraf gözleriyle utandırır seni. Ama suskunluk bile yakışıyor size. Herkesi sevimsizleştirir oysa. Teşekkür ederim. Sanki konuşkan olsanız yakışmayacak size. Konuşabilsem keşke. Yakışsın yakışmasın. Acaba sorsam o İstanbul'a. Neler düşünüyorum? Naz edecek durumda mıyım ben? Canınız isterse artık demez mi kibarca? Hem kibarca demeyebilir de patavatsızım biri. Ne demeli, nasıl demeli? Ailemden önce yüreğimin ne söylediğini bilmek istermiş. Ah bu yüreğim. Kanatlanıp uçmaktan başka ne bilir ki? Ben yeniden Bursa'da. Nihal'in sesi kulaklarımda da. Acele etmesin babası. Ninni. Ya ondan da olmazsa çocuğum? Hiç aklına getirmiyor mu bunu? Kaç yıl evli kaldığımızı biliyordur. Garson çaylarımızı getiriyor. Ne diye ses çıkarmadım? İçemem kalkacağım diyemez miydim? Şimdi söyle. Bir başlayabilsem yalan mı yok? Şimdilik yeni bir evliliği düşünmüyorum desem. İnanmaz. Bunca umutlandırdıktan sonra kim inanır böyle bir vazgeçişe? Sizi yeterince tanımıyorum. Tanıyın öyleyse, zamanım çok derse. Aslında bahanelerimden hangisine inanacak olsa söyleyebileceğimden emin değilim. Yüreğim bırakma onu diyor. Ama ona kulak verirsem rezil olmak işten değil. Reşit Bey'le bile karşılaşabiliriz. Oğullarıyla, Nihal'le. Yok yapamayacağım. Bana göre değil bunlar. Eli ayağı titreyen aptalın tekiyim zaten. Konuşmalıyım açık açık, yalanların arkasına gizlenmeden. Belki İstanbul'a gelmeyi kendiliğinden, ya istemezse, ya bu iş burada biterse biter. Ötesi kepazelik, göze almalıyım bunu. O kadarcık cesaretim yok mu benim? Eyvah, ne yer ne yar kaldı, gönlüm dolu ahüzar kaldı. Gecenin ayazını ciğerlerime çekerek adım adım eve yaklaşırken tek düşüncem tel dolabın üstünde beni bekleyen yarım şişe Bomonti'ye bir an önce kavuşmak. Saat 8'i çoktan geçmişti hastaneden çıktığımda. Dükkanlar kapanmış. Yiyecek bir şey alamadım. Kokmaya yüz tutmuş el kadar peynirle azıcık turşudan başka ağza atılacak bir lokma yok mutfakta. Annemin yokluğuna alışmam ne zor olacak. İyi ki rakıyı da dibe indirmemişim dün akşam. Açlık bir yana susuz ne halt ederdim. Isıtır hiç olmazsa, yorgunluğumu dağılır. Acaba, yorgunluğum böylesini dindirebilene aşk olsun. Eşekliğin en hasını yapmışım intihaniye kliniğini seçmekle. Gece gündüz uğraş titreşen sıtmalılarla. Kökü kazınamayacak mı? Bursa iyi sayılırmış yine de, başka vilayetlerde berbatmış durum. Kız muallim mektebinin arkasından kıvrılan sokağa sapıyorum. Ev bir soluk ötemde artık. Ne zamandır taban tepiyorum yorgun ayaklarımla. Otomobilden geçtim, açık faytonda ayazlanmaya bile razıydım. Ama yok. Yaşam duruyor sanki yatsı namazından sonra. Ölü kent Bursa, şimdi sabah ezanına kadar. Sabahleyin namaz vaktiydi son tıkırtılarını duyduğumda. Sonra birden kesildi sesler. Ay ışığı vurmuş evin önüne, gün gibi aydınlık. Paltomun cebinden anahtarı buluyorum kapıya yaklaşırken. Saat kaçta gelecek olsam parmağım zile dokunmadan açılırdı kapı. Anahtarı kilitte döndürdükten sonra kimi akşamlar yaptığım gibi üstünde unutup girmemek için ivecenlikle geri alıp atıyorum cebime. Kapıyı açar açmaz rakı kokusu geliyor burnuma. Yanıldığıma inanmak istiyorum. Hayır, gerçekten kokuyor. Nasıl olur? Olmuş bile. Biri mi girdi ben yokken eve? Kim? Hırsız. Bir de rakı sofrası mı kurdu adam kendine? Ay ışığı taşlığı da aydınlatsın diye kapıyı ardına dayıyorum. Çantamı yere bırakıp el yordamıyla lamba düğmesini buluyorum sonra. Zayıf bir ışık geliyor kordonun ucunda sallanan tozlu ampule. Kapıyı örtüp merdiven altındaki oturma odasına gidiyorum. Eşikten uzanarak ışığı yakıyorum. Her şey sabah bıraktığım gibi.